Bismillahirrahmanirrahim. Allah ona rahmetler eylesin. Osman Öztürk hocamla ben Gazi Osman Paşa İmam Hatip Lisesi'nde okurken 1976-77 eğitim sezonunda tanıştım. Tanışmamız şöyle oldu. Biz o zamanlar İmam Hatip Lisesi öğrencisi olarak Türkiye'nin aydın kesimiyle buluşturulduğumuz toplantılara çağrılıyorduk. Bu toplantılardan bir tanesinde okulumuzun yemekhanesinde icra edilmiş toplantıda Osman Öztürk hocamı ilk defa gördüm. O gün 1976, benim 16 yaşında olduğum dönemde Osman Öztürk hocamı akademisyen, güzel konuşan, dersler veren bir insan olarak bize takdim edildi. O günkü konuşmasını üzerinden geçen şu 40 yıla yakın zamana rağmen çok net hatırlıyorum. Allah rahmet etsin, hocamız bizim öğrenciler olarak ondan ne anlayıp anlamadığımıza bakmadan bize Müslüman, kültürlü, güçlü, akıllı, çalışkan gençler diye konuşmaya başlamıştı. Bir hatırasıyla sözünü devam ettirmişti. Şimdiki gibi hatırlıyorum. Demişti ki bir gün Üsküdar gemisiyle Eminönü'ne geçecektim. Namaz vakti sıkışmıştı. Ben namaz kılmak istedim. Namaz için bana geminin kazan dairesine yakın bir yerde, bodrum bir yerde, bir tahta üzerinde, kirli bir zeminde namaz kılma için izin verdi oradaki görevliler dedi. Ben de gittim, oturan insanlara dedim ki, normal güvertede, salonda, ben namaz kılmam gerekiyor, namazım geçiyor, bana izin verir misiniz dedim. Onlar da senin namazından bize ne der gibi bir tavır sergilediler. Bir iki kere rica ettim. Kimse kalkmadı. Ben de dik bir şekilde önlerine çıkıp siz Müslüman değil misiniz? Namazım geçiyor diyorum size dedim. Bir sırayı boşalttılar. Boşaltanlar arasında namaz kılma ihtimali olduğuna dair üzerinde kılık kıyafet açısından işaret bulunmayanlar bile vardı. Ben de o zaman kalktım. O sıranın üzerinde ikindi namazımı kıldım. Sonra da teşekkür ettim demiştim. Böyle bir hatırasını naklettikten sonra konferansı boyunca hayat böyle hep bir gemi yolculuğuna benzeyecek. Siz yaşlanacaksınız, toplumda yeriniz olacak. Namazınız için gerektiğinde çok fedakarlık yapmanız lazım, yürekli olmanız lazım diyerek böyle bir bize cesaret veya medeni cesaret diyebileceğimiz bir tavsiyede bulunmuştu. Daha sonra hocamın Fatih'te dersleri vardı. Biz İmam Hatip Lisesi'ni bitirene kadar ondan sonraki yıllar boyunca sık sık zannediyorum cumartesi günleri devam eden bir dersti. Ben o dersleri izlerdim ama öğretmen ağırlıklı veya daha aydın kültürlü kesim için yaptığı bir ders olduğundan biz derslerin arkasından işte tesadüfen bulunmuş gibi dinlerdik. Hocamın orada mecelle ve benzeri konulara temas ettiği derslerine yıllarca katıldım. Özellikle o dönemde hocam bir öğrenci gibi beni önüne oturtmadı. Yani hocamla irtibatımız o kürsüde biz dinleyen bölümünde olduğumuz bir irtibattı. Daha sonra 1997 yılında Bayrampaşa Vakfı diye bir vakıf kurma teşebbüsümüz oldu. Hocam orada bizim Bayrampaşalı olmadığı halde manevi bir büyüğümüz, önderimiz olarak vakıf mütevellisinde bulundu. O günden sonra da Osman hocamla rahmetullahi aleyh yoğun denmeyecek ama gerektiğinde buluştuğumuz, benim kendisinden istifade ettiğim bir hocam olarak benim için bulundu. Allah rahmet etsin. Osman hocamla ondan sonra genel olarak hem vakıf faaliyetlerinden dolayı sık sık buluştuk. Hem de belli Türkiye konuları diyebileceğimiz Türkiye, din ve insan üçgeninde buluşacak konuları hocamla görüştük. Hocam yine böyle bir icazet verme veya herhangi bir kitabı okuma şeklinde bir hocalık yapmadı bana ya da benim öyle bir nasibim olmadı. Ama yılda iki defa, üç defa yarım saatlik, bir saatlik toplantılarda buluşuyorduk. Daha sonra onun ameliyat olduğu, Cerrahpaşa'da ameliyat olduğu dönemde benim annem de yakın bir bölümde yatıyordu. Ameliyatı boyunca da sık sık gidip duasını almak nasip oldu. Ondan sonra bir iki toplantıda tekrar buluştuk. En son benim evlilik ve kadın konusundaki bir kitabım eline geçmiş. Zannediyorum vefatından 7-8 ay önce olması lazım. Tarihi tam hatırlamıyorum. O kitabı mütalaa etmiş, okumuş, incelemiş. Bir gün telefon etti. Çok mutlu oldum, hocam buyurun dedim. Dedi ki, kitabını okudum dedi, özellikle okudum dedi. Bir yanlışını bulmak için uğraştım dedi. İlk buluştuğumuzda seni kucaklayacağım ve tebrik edeceğim dedi. Allah razı olsun. Çok delikanlıca ve tavizsiz ifadeler kullanmışsın. Sadece kadınların çalışmaları ile ilgili bir konuyu biraz esnek tutmuşsun. Daha ciddi tutman lazım. Nisa suresindeki ayet bunu böyle emrediyor şeklinde hoca ve talebe arasındaki ilişki diyebileceğimiz düzeyde nasihatlerde bulundu. Mutlu oldum. Duasını talep ettim. En son buluşmamız hocamla benim bu kitabım üzerine yaptığı tavsiyelerden oluşuyor. Ondan sonra nasip olmadı. Tekrar hocamla buluşamadık bir daha. Hocamızı ben tam anlamıyla cesaretli, alim, şık. Üç kelimede özetlemiştim o zaman. Cesaretli, alim ve şık. Yani tıraşı yerinde, gömleği düzgün, narin bir oturuşu var ama cesurlu. Cesur ve güçlü, ses tonu yüksek. Benim üç şey 1976'dan bugüne 40 sene oldu. Tam eksiksiz. 40 yılda unutmadığım üç kelimedir. Cesur, bu birinci kelimeydi. Cesur, ifadeleri cesur, tavırları cesur. Alim insan ve şık bir alim. Genelde yani alimler ilim heybetinden dolayı üstü başlarını özellikle şık tutmak gibi bir özen göstermezler diye biliyorduk biz o zamanlar bir İmam Hatip Lisesi talebesi olarak. Hocamın kıyafeti, kıyafetine dikkat edişi, konuşma incelikleri ama cesareti dikkatimi çekmişti. Cesur, alim ve şık. Bunun alimlik bölümünü değerlendirmem doğru olmaz. Ama cesaret konusunda Osman hocamın bende izi olduğunu zannediyorum. O gün ben çok etkilenmiştim ve İmam Hatip Lisesi'nde okuyan bir öğrenci olarak tatbikatlara giderdik. Cuma namazlarında tatbikatlar yaptırılırdı bize. Ben hocamın o duruşunu ve bize tavsiyelerini %100 uygulayabildiğimi söyleyemem. Ama etkilendiğimi kendimi hissediyorum. Bana vefat haberi geldiğinde de yine bu üç şeyi hatırladım. Bir alim, şık ve cesurdu. Yine bu üçü, yani benimle bağlantısı yaklaşık 38 senelik zaman diliminde hep alim, cesur ve şık diye oldu. Şıklık fıtri bir mesele şüphesiz. Ona bir teklifte veya bir incelemede bulunamayacağım kendi açımdan ama cesaret konusunda hocamın üzerimde etkisi bulunduğunu düşünüyorum. Nitekim belirttiğim kitabımda hocamın tebrik ettiği, seni kucaklayacağım dediği kitabım konusunda başkaları beni çok tenkit ettiler. Hocam tam aksini söyledi. Yine 20-30 kadar hoca efendinin bulunduğu bir toplantıda, Allah rahmet etsin, Ahmet Yaşar hoca efendi, o da bu yıl vefat etti. Ahmet Yaşar hoca efendinin başını çektiği bir toplantıda ben bulunuyordum. Osman hocam da orada bulunuyordu. Oradaki hoca efendilerden biri dedi ki, ya Nurattin dedi, gelişigüzel her televizyona çıkıyorsun dedi. Bu televizyonlara çıkışı daha dikkatli yapman lazım. Herkesin televizyonuna çıkma dedi. Ben de benden çok yaşlı hoca efendiler oldukları için peki der gibi, yani cevap vermeyecek bir tavır gösterdim. Osman hocam adımı söyleyerek Nurattin diye çağırdı. Buyurun hocam dedim. Bunlar kendileri çıkamıyorlar. Biz beceremiyoruz. Sen becerebiliyorsan takma bizi. Çık yavrum dedi. Çık, anlatabildiğin her yerde anlat dedi. Bu da ilk buluşmamızdan belki 35 sene sonraki bir buluşmaydı. Osman hocam hala cesur. Hala bana cesaret yüklüyor. Bu sefer fiili olarak cesaret bunu. Yani çık televizyonlarda konuş dedi. Allah rahmet eylesin. Hocamı ben hep öyle hatırlıyorum. Hocamın üzerinde ciddi bir tez hazırlanıp o tez üzerinde konuşulacak bir mesele bu, ama ben şahsi kanaatimi değerlendirdiğimde hocam eski ile yeninin ortasında vakur bir duruşu vardı. Modern bir insandı. Eski ile bağlantısı hep güçlüydü. Yani bugünkü mesela hocam fıkhi bir meseleyi değerlendirirken, dinin ince ayrıntılarına ait bir fıkhi meseleyi değerlendirirken eskinin etkisiyle yeniyi ortaya koyuyordu. Mesela Mecelle üzerinde hocamın çok güzel tespitleri oluyordu. Yani İslam hukuku temel ilkeleri diyebileceğimiz bir çalışma Mecelle. Hocam onu prensip olarak kullanıyordu. Ama bugünün diliyle, bugünün idrakini kullanarak bunu yapıyordu. Hocamız yüzlerce öğretmenle uzun yıllar ders yaptı. En son İlim Yayma Vakfı'nda Beyazıt'ta bu dersleri devam ediyordu. Sadece bu nokta bile ele alındığında toplumu yetiştirecek öğretmenleri yetiştiren, haftada bir, 15 günde bir onlara ders veren bir insan bir defa çalışma alanını eğitimciler üzerinden seçiyor. Bu bir karakter meselesi, bu bir bakış meselesi. Halkla da konuşuyordu hocamız. Ama halka şurada burada bir konferansa gidiyordu. Onun muhatap kitlesi öğretmenler veya işte yüksek öğretim salonları idi hocamızın. Özellikle hocamız açısından öne çıkarılması gereken şey geçmişimizi değil ihmal etmek, geçmişi esas alıp mevcut modern dünyayı ise avucunun içinde tutan bir anlayış. Allah rahmet eylesin. Hocamızın bu anlayışı onun dinleyenlerinin kültürlü insanlar olması ve notlar tutulup tutulan o notların hayat tarzı haline getirilmesi şeklinde anlaşılabilecek bir sonuç doğurduğunu düşünüyorum. Bir kere Allah-u Teala'nın seçip belli görevler için görevlendirdiği kullarının nedenini bulmak çok zordur. Allah seçti, Osman Öztürk'ün bu köprü vazifesini görmesini murad etti deyip net bir cevap verebiliriz. Ama Mahir İz Hoca Efendi büyük ihtimalle onun üzerinde yoğun bir etki sahibi olmuştur. Ömer Nasuh Bilmenler, Eşref Edipler, ayrıntılarını bilemiyorum. Benim yaşım itibariyle bilmem gereken, bilmem uygun olan bir dönem değil. Eşref Edipler, Mahir İzler ve o dönemin Müslümanlık adına siyaset yapan kadroları, mesela özellikle Necmettin Erbakan'la bağlantıları, Osman Hocam'ın bulunduğu ortam tam anlamıyla bu işin ortamı. Yani sadece bir cami kürsüsü değil Osman Hocam'ın bulunduğu ortam. Yani profesörler, yazarlar, aydın kesimi, tarihin derinliklerinde izleri olan insanlar. Mesela ben Osman Öztürk hocamla Emin Saraç hocamı bir arada gördüğüm zamanlar iki çınarın dallarının buluşması gibi hissediyordum pozisyonu. Konuştukları konuları hep farklı, üst seviye konulardı. Yani kabiliyet meselesi diyebiliriz. Bir de etrafında duran insanların oluşturduğu bir atmosfer var. Yani Mahir İz gibi geçmişin güçlü temsilcisi bir insan. Çok önemli bir konu bu. Hocamın belki de çok öne çıkarılması gereken bir konusu. Mesela gençlik başlıklı kitabı da var, çalışmaları da var. Gençlere özel hitabı var. Mesela hocam sağlık konusuyla tam tarihini bilmiyorum. 30 sene önce özel hastane açılmasını teşvik edecek şekilde Müslümanlık ve sağlığı birleştiren bir çalışması var. Halbuki onun branşı değil bu. Ama bir gaye var, bir hedef var. Vakıflar kuruluyor, vakıflara öncülük yapıyor. Tavsiyelerde bulunuyor, danışmanlık yapıyor. Büyük ihtimalle anne baba etkisi, hocalarının etkisi, buna nasip diyebiliriz. Zamanını çok iyi kullanması, geçmişe ait birikiminin çok ölçülü ve yüksek düzeyde bir birikim olması ve çalışma gayreti, heyecanı. Ama her şeyden önce Allah'ın nasibi, o belli bir boşluğu doldursun, belli bir nesilde izi bulunsun diye Allah murad etti. Osman Öztürk'ü zamanında o şekilde Allah ortaya çıkardı. Hocamın davasının %100 şu olduğunu söyleyecek durumda değilim ama benim anladığım içinde İslam, içinde siyaset, ziraat, ticaret, ahlak, sağlık, her şeyin bulunduğu bir İslam anlayışı hocamın idealiydi. Özellikle hocamın siyasi hedefleri vardı. Siyasetçilerle ilgileniyordu. Siyasi tavırlar konuşuyordu. Mesela toplantılarımızda belli şahsiyetler gündeme gelirdi. Filanca şahsiyet filanca işi yapıyor. Hocamın değerlendirmesi hemen onun siyasi görüşü çok kısır şeklinde bir cümle oluyordu. Veyahut da şu taraftan eksik bakıyor. Yani hocam bütününü kuşattığı bir İslam için çalışıyordu. Mesela İslam medeniyeti denebilecek bir alanda çalıştı hocam hep. İslam medeniyeti. Ama bu medeniyetten tarihte kalmış medeniyet değil, bugün ve yarın yaşanacak bir medeniyet anlıyordu hocam. İslam'ı onun pratik bir İslam'dı. Mesela beraber namaz kıldığımız zamanlar takkesini takıyor. Titiz bir şekilde bir tasavvuf şeyhi gibi geçip namaz kıldırıyordu. Ben bundan gayet haz alıyordum. Halbuki genelde akademisyen veya işte kürsü insanları, yani namazda mesela daha rahatlar hocam, titiz bir insan. Şıklık zaten namazda da var. Takkesi de şık bir insan. Tıraşı yerinde, düzgün. Yani hocamın İslam dediği şey hayatı kuşatan bir İslam'dı. Sadece fıkhını, sadece inanç esaslarını, sadece ahlakını değil, hepsini toptan alıyor. Hepsini hayatın içinde uygulayabileceği bir çalışma için hocam gayret ediyordu. Derslerindeki konuları genelde bu tip konular olurdu. Mesela ahlaklı olun, çok güzel olun diye bir hoca efendinin nasihati beklenirken o filanca yanlışlara da işaret ediyor. Kimlerin bunu düzeltebileceğini, yanlışların nerede yapıldığını da çok net bir şekilde konuşuyordu gördüğüm hoca efendi olarak. Osman Öztürk hocamın eserleri var. Bir kütüphane dolduracak kadar eserler değil. Konferansları var. Belki 40 yıldan fazla devam eden, her hafta veya 15 günde bir devam ettiği dersleri var. Bunlar şüphesiz bir servet. Ama ben şahsen Osman Öztürk bir kimlik bıraktı. Örnek bir kimlik bıraktı. Benim şahsımın üzerinde bu var. Benim tanıdığım çevredeki arkadaşlarımın üzerinde var. Yani Osman Öztürk hocamın tıpkı hava gibi elle tutulmaz, gözle izlenmez ama solunur ve ciğerlere kadar indirilir bir şahsiyeti var. Bu şahsiyeti onun kütüphanesine ulaşmayanlar üzerinde de izlenebilir. Onun bir konferansından bir kesit yakalamış birisinin de ondan istifade edeceği bir kimsedir. Bana göre zamanından diğer taraflara iyi yansımalar yapmış. İşte bendeki bıraktığı iz mesela geçmişi güçlü tutuyor, geleceği salmıyor. İkisini bir arada birleştiren bir denge adam olarak ben Osman Hocamı gördüm. Onun herhangi bir kitabını okumama gerek kalmadı. Benim hayatıma şekil verdi bu. Onun cesur adam oluşu, şık bir insan oluşu, alimlik kisvesinde bulunması tam 40 yıl üzerine benim şahsiyetim olarak ortaya çıktıysa Osman Hocam'ın 100 cilt kitabı olması gerekmiyor. 100 yıl etki edecek şahsiyeti var.